Meclis gündemi.
Sevgili dinleyenler, meclis gündemine hoş geldiniz. Program yapımcıları Murat Baran ve Arzu Yaman, program danışmanımız Hakkı Kurban, kumanda başında Ayhan Taşçı ve ben Tülin Bilen. 45 dakika boyunca sizlerle birlikte olacağız. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız +90 312 alan koduyla 463 34 19, +90 312 alan koduyla 463 34 21. Sevgili dinleyenler, bu hafta program konuklarımız Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu üyesi, AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ve program danışmanımız Hakkı Kurban. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Sayın Kurban, sizinle başlayalım. Siyaset oldukça hareketli. Meclis gündeminde bu hafta öne çıkan başlıklar nelerdi?
Evet, yerel seçimlere yaklaştık. Artık 5 aylık bir süre var ve yavaş yavaş siyasi partilerde aday belirleme çalışmaları devam ediyor. Dolayısıyla milletvekilleri de artık yavaş yavaş yerel seçim havasına girmeye başladılar. Bunu belirtelim. Rutin gündemde Meclis Genel Kurulu'nda sağlıkla ilgili bir düzenleme var. Son derece geniş kapsamlı ve pek çok alanda düzenleme yapan bir teklif. Sağlıkla ilgili bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde düzenleme yapıyor. Düzenleme yasalaştığında sağlık, eğitim, kültür ve spor hizmeti verilen yerlerde ve üniversite yerleşkelerinde tütün satışı yapılamayacak. Teklifte sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi planlanıyor. Bunun yanı sıra Türkiye Eczacılar Birliği'nin yanı sıra Sosyal Güvenlik ve Kurumu ve Sağlık Bakanlığı tarafından uygun görülen kamu kurum ve kuruluşlar aracılığıyla şahsi kullanım için yurt dışından ilaç sağlanabilecek. Embriyo ve üreme hücresi bağışlayan alım satımını yapanlar hakkında 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek. Bunun yanı sıra Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen süre sonunda kişiler aile hekimlerini değiştirebilecekler. Bunların da aralarında yer aldığı geniş kapsamlı bir düzenleme genel kurulda değerlendiriliyor. Komisyonlara bakacak olursak, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2019 yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor. Dün Sağlık Bakanlığı ve bağlı kurumlara ilişkin bütçe değerlendirmeleri yapıldı. Bugün de Dışişleri Bakanlığı Bütçesi Komisyonu gündeminde. Yarın İçişleri, Cuma günü de Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bütçeleri değerlendirilecek. Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nda Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nün sunumu vardı bugün. Türkiye'deki cezaevlerinin durumu değerlendirildi Tülin. Dışişleri Komisyonu'nda çeşitli ülkelerle imzalanan 10 uluslararası anlaşmanın değerlendirmeleri yapıldı. Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nun gündeminde geçen haftada toplantıda ele alınmıştı. Kırsal alanda kadının güçlendirilmesi ve Kırsalda Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi Alt Komisyonu'nun taslak raporu değerlendirildi. Sayın Emine Yavuz Gözgeç'in başkanlığında alt komisyonun yürüttüğü çalışmalarla bu taslak rapor hazırlanmıştı ve bugün oylandı. Birazdan o raporun detaylarında neler var, hangi önerilerde bulunuldu, komisyonda ne tür değerlendirmeler yapıldı, onları konuşacağız. Son olarak KİT komisyonundan bir detay aktaralım. KİT komisyonunda da bugün Ziraat Bankası ve Ziraat Yatırım'ın hesapları değerlendirildi. Yarın da Halk Bankası gündemde olacak. KİT komisyonunda yoğun bir şekilde değerlendirmelerine ve denetlemelerine devam ediyor.
Sayın Gözgeç, sizinle devam edelim. Siz geçen dönem Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesi olarak Kırsalda Kadının Güçlendirilmesi Alt Komisyonu'nun başkanlığını yapmıştınız ve çalışmalarınızın sonucu geniş kapsamlı bir rapor hazırladığınızı biliyoruz. O rapor geçen hafta komisyonda masaya yatırıldı. Raporun içeriğine geçmeden önce nerelerde nasıl bir çalışma yürüttünüz? Sohbetimizi onu sorarak başlamak istiyoruz.
Evet. Öncelikle teşekkür ediyorum. Kırsal alanda kadının güçlendirilmesi ve kadın girişimciliğinin desteklenmesi alt komisyonumuzu 26. dönemde kurmuştuk. Çalışmalarımız sonlandı, rapor haline gelmişti ama seçim kararı alınmasıyla raporu komisyonumuzda onaylayamamıştık. Tabii bu komisyonun kuruluş amacı öncelikle kırsal alanda yaşayan kadınlarımızın her alanda tarım, girişimcilik, sağlık, kamu hizmetlerine erişim, bu noktada yaşadıkları sorunlar ve bugüne kadar bu alanlarda yapılmış çalışmalar neler ve biz bu sorun alanlarına nasıl çözümler getirebiliriz? Bu amaçla kurulmuş bir komisyondu ve komisyon çalışmalarımızda biz tüm bakanlıkları çağırdık. Kırsal alanda yaptıkları çalışmaları dinledik. Ziraat odalarını, sivil toplum kuruluşlarını, üniversiteleri, akademisyenleri, yerel yönetimleri ve yine bu konuda örnek model olmuş kooperatifler, dernekler, kadın çiftçiler, yani kırsal alanda kadınla ilgili her alanı dinlemeye çalıştık. O yüzden biraz komisyonumuz da uzun sürdü. Ve bu çalışmalar sonucunda da bir rapor hazırladık. Sizin de dediğiniz gibi geçtiğimiz günlerde rapor komisyona gelmişti. Bugün de Kadın Erkek Fırsat Eşitliği komisyonumuz toplandı. Sağ olsun başkanımız bizi de davet etti. Biz de orada rapor çalışmaları hakkında kısaca bir bilgilendirme yaptık. Tabii diğer muhalefet partilerinin de önerilerini aldık. Onların da rapora ilişkin önerileri oldu ki zaten birçoğu da bizim önerilerimiz içerisindeydi. Güzel olan şu, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği komisyonumuzda oy birliğiyle raporumuz kabul edildi. İnşallah ilerleyen günlerde bu bir rapor haline getirilip basınla da sizlerle de paylaşılacaktır. Tabii burada öncelikle şunu da belirtmek istiyorum. Biz çalışmalarımızı yaparken şunu da gördük. Tüm bakanlıkların kırsalda kadınla ilişkin çok önemli çalışmaları var. Mesela Milli Eğitim Bakanlığımızın Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün eğitim konusunda, meslek edindirme kurslarında özellikle kırsaldaki kadınlara yönelik çalışmaları var. Sağlık Bakanlığı'nın gezici sağlık hizmetleri var. KOSGEB'in destekleri var. İçişleri Bakanlığı'nın dernekler dairesi başkanının destekleri var. TKDK var. Tarım Bakanlığı'nın kadın çiftçiler eğitim programı var. Orman köylülerine ilişkin şu an tabii Tarım ve Orman Bakanlığı birleşti çalışmaları var. Aile Bakanlığı'nın yine Tarım Bakanlığı ile birlikte kadın çiftçi eğitim programı, annemin işi benim geleceğim projeleri, kreşlerin artırılması. Yani dolayısıyla tüm bakanlıkların bu konuda çalışmaları var. Belki birazdan sonra önerilere geçtiğimizde söylerim. O koordinasyonun sağlanması belki en önemli konulardan bir tanesi.
Evet, tabi bunları biraz açacak olursak özellikle sağlık konusunda kırsalda insanların erişimi noktasında bazı sıkıntılar yaşandığını biliyoruz geçmişten bu yana. Son yıllarda bazı adımlar atıldı şüphesiz. Buna ilişkin yaptığınız tespitler neler oldu? Kırsaldaki kadının sağlık imkanlara erişimi noktasında özellikle komisyonda hangi önerilere yer verdiniz?
Şimdi Sağlık Bakanlığımızın 15-49 yaş kadın işlemleri programı, evlilik öncesi danışmanlık, bunlarla ilgili programları zaten vardı. Ve gezici sağlık hizmetleri de çok önemli. Özellikle yoğun kar yağışının olduğu kırsal bölgelerde paletli ambulans sayısının artırılması, acil hizmet istasyonlarının artırılması, bunlar önemli tespitlerdi. Bizim çözüm önerileri olarak geliştirdiğimiz öncelikle bilincin geliştirilmesi, sağlık alanındaki kırsalda yaşayan kadınların sağlığa başvurma konusundaki bilinç geliştirilmesi, eğitim çalışmaları yapılması ve oradaki hizmetlerin artırılması. Bu gezici sağlık hizmetlerinin çok önemli olduğunu komisyon çalışmalarımızda tespit ettik. Bunun artarak devam etmesi çok önemli. Bunun yanında sağlıkla ilgili özellikle koruyucu hekimlik, önleyici hekimlik açısından kadınlarımızın bilinçlendirilmesi. Bu noktada ben az önce bahsettim, Tarım Bakanlığımızın kadın çiftçi eğitim projesi. Bu çok kabul gören ve geri dönüşümü olan projelerden bir tanesi. Neden? Çünkü kırsaldaki kadınlar bulundukları yerlerde Aile Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı yaptığı protokolle bulundukları yerlerde eğitim veriliyor. Ve bu eğitim sadece çiftçilikle ilgili değil. Sağlıktan tutun, girişimcilik, kooperatifleşme, sosyal güvenlik, haklar eğitimi, sağlığı da içine alan bir kavram bu. Haklar eğitimi özellikle çok önemli. Burada kadın çiftçilere bulundukları yerlerde eğitim verilmesi, o kadın çiftçiler sonradan girişimci olmasalar dahi sırf sosyalleşmeleri ve haklarından haberdar olmaları için çok önemli bir çalışma. Yine Tarım Bakanlığımızın yaptığı genç çiftçi hibe projesi. Bunun da çok güzel geri dönüşlerini aldık. Şöyle bir veriyi de paylaşmak istiyorum ben. 2016'da genç çiftçi olarak hibe almaya hak kazanan 14.978 çiftçinin %75'i, 11.000'i kadın. Yani genç çiftçi hibe projesinden faydalananların %75'i kadın 2016'da, 2017'de de %60. Bu çok önemli bir oran. Demek ki kadınlarımız eğer desteklenirse orada girişimcilik yapabiliyorlar ve başarılı da olabiliyorlar. Ben belki biraz konudan konuya atlıyorum ama güzel örneklerden de bahsetmek istiyorum sizin yayınınız aracılığıyla. Evet. Çünkü biz komisyon çalışmalarımızda şunu fark ettik. Güzel rol modeller ne kadar çok anlatılırsa kırsaldaki kadın o kadar cesaretlenir, o kadar girişimcilik yapabilir. Ve onlar arasındaki paylaşım ağının da genişletilmesi lazım. Ve en önemli konulardan bir tanesi de kamu, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler eğer işbirliği yaparlarsa orada güzel sonuçlar alınabiliyor. Mesela Kayseri'de KAÇEM, Kadın Çiftçiler Eğitim ve Üretim Merkezi. Biz bunu yerinde de gidip inceledik. Burada kadınlar organik ürünleri işliyorlar ve yine belediyenin desteğiyle de doğal ürünler bahçesi yapmışlar. Orada da aracı olmaksızın kendileri pazarlıyorlar ve ayrıca bu KAÇEM'de organik üretim nasıl yapılır, sertifikalı organik üretim nasıl üretilir, bunların paketlenmesi nasıl yapılır, gıda hijyeni nasıl olur, bunlarla ilgili eğitim de alıyorlar. Yine Bursa'dan bir örnek de vermek istiyorum.
Sizin seçim bölgeniz evet. Aynı zamanda.
Onu Bursa'da mesela 22 Köy Kadın Derneği bir araya gelip Üreten Kadın Dernekleri Federasyonu'nu kurdular.
Çok güzel.
Bu çok güzel bir şey. Evet. 22 tane köy kadın derneği. Ve yine Bursa'da bizim Sait Abad Köyü Kadınları Kalkındırma Derneği Türkiye'de ilk köy kadın derneklerinden. Ve bu 22 Köy Kadın Federasyonu kurulmasında da öncülük yapan derneklerden bir tanesi. Bu da çok güzel bir örnek.
Aslında bunları duyurmak başka evet. illerdeki, başka bölgelerdeki kadınlarımızın aynen. da benzer çalışmalara odaklanmasına ve üretime katkıda sağlamasına büyük
katkı verecek. Çok doğru söylüyorsunuz. Ankara'da Nal Etik Kadın Kooperatifi, Kahramanmaraş'ta sumak ekşisi işletmesi kurmuş kadınlar. Mesela Gaziantep'te moringa bitkisini ve bunu artık pazarlamaya da başlamışlar. Bir konudan da bahsetmek istiyorum. Biz şimdi Tarım Bakanlığı'nın kadın çiftçilere ödül törenleri oluyor. Hı hı. O ödül törenlerinde ödül almış kadınları da komisyonumuza çağırmıştık. Orada Batman'ın Sason ilçesinden bir kadın çiftçimiz Çıtır Çilek projesiyle ödül almış. Şöyle bir şey söyledi. Bizim için o kadar heyecan vericiydi ki dedi. Batman'da farklı farklı köylerde asla bir yan yana gelemeyeceğimiz, birbirimizi göremeyeceğimiz kişiler bu eğitim programıyla bir araya geldik ve böyle bir proje ürettik, geri göçü başlattık. Bu çok güzel bir hikaye. Bizim işte önerilerimizden bir tanesi de bu başarı hikayelerinin, ürün alışverişlerinin dayanışmanın sağlayacağı Türkiye çapında, hatta belki de uluslararası çapta da olabilir, bir paylaşım ağının kurulması ve bu KOSGEB'te başkanlığında olabilir, Tarım Bakanlığı başkanlığında olabilir. Çünkü bu paylaşım oldukça güzel örneklerin artacağını düşünüyoruz.
Evet, TRT olarak biz de sürekli tabii bu tip gelişmeleri evet. duyurmaya çalışıyoruz. Çünkü ne kadar farkındalık olursa o kadar belki farklı yerlerde insanlar bu tür çalışmalara yönelecekler. Tabii efendim eğitimle ilgili de önemli bulgulara ulaştınız. Çünkü kırsalda özellikle bu konuda bazı eksiklikler kimi zaman göze çarpıyor. Ama son dönemde tabii bunların önüne geçmek için de eğitimle ilgili fırsatları kırsalda sunmak üzerine de çeşitli çalışmalar yapıldığını biliyoruz. Bunlar ne ölçüde oradaki vatandaşlara ulaştı? Özellikle mevsimlik işçilerin çocuklarının eğitimlerinin noktasında bazı çalışmalar yürütüldüğünü biliyoruz. Bunlarla ilgili tespitleriniz neler? Onları evet. da paylaşırsanız seviniriz.
Tabii tarım sektöründe aile işçisi olarak kadın çalışıyor ve çoğu zaman da kayıt dışı da kalabiliyor. Mevsimlik işçilerde de kadınlar çocuklarıyla beraber o alana gitmiş oluyorlar. Oradaki barınma, sosyal olanaklar, dediğiniz gibi eğitim, iş güvenliği, bütün bu sorunların çözülmesi gerekiyor. Tabii az önce bahsettiğim gibi milli eğitimin hayat boyu öğrenmenin yaptığı faaliyetler var. Yine biliyorsunuz Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Hanımefendi Emine Erdoğan'ın girişimleriyle Haydi Kızlar Okula kampanyasıyla da kırsal alanda eğitim seviyesini yükseltmeye yönelik bir çalışma oldu ki çok ciddi bir artış da kaydettik bu konuda. Mevsimlik çalışanların yaşam alanlarının iyileştirilmesi noktasında Çalışma Bakanlığımızın başlattığı çalışmalar var. 6 pilot ilde özellikle mevsimlik çalışan işçilerin yaşam alanlarının iyileştirilmesi için orada uygun barınma koşulları, çocuklara kreş, anaokulu hizmeti gibi. Mesela bunlardan bir tanesi Polatlı yerleşkesi. Tabii bizim önerilerimiz de bu pilot illerin sayısının artması ve bunun tüm Türkiye'ye yayılması ve mevsimlik çalışan işçilerin sağlıklı yaşam koşullarının ve yaşam alanlarının oluşturulması gerçekten çok önemli. Bu konuda atılmış önemli adımlar var ama bunların artarak devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Tabii bizim komisyonumuzun hem kamu hizmetlerine erişim, eğitim ama asıl noktası da girişimcilik olması dolayısıyla önerilerimizden bir tanesi de belediye veya valilik bünyesinde olabilir kadın kooperatifleri destek merkezlerinin oluşturulması. Bölgesel kadın girişimcilik merkezlerinin oluşturulması. Çünkü komisyon çalışmalarında şunu gördük. Destekler var ama bu desteklerden kırsaldaki kadınların haberdar olması lazım. Ya da onlara bir rehberlik hizmetinin sunulması gerekiyor. Bu yüzden bunları tek çatı altında toplayacak ve kadınlara bu rehberlik hizmetini verecek merkezlerin olması ihtiyacı var. İnşallah Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonumuz bu önerilerin hayata geçmesinde önemli adımlar atacaktır diye düşünüyorum. Şunu da eklemek istiyorum. Sizin yayınınız aracılığıyla biliyorsunuz birçok kadın kuruluşlarımız, kadın STK'larımız var. Ben özellikle kentteki kadın STK'larının bu konuda sorumluluk alması gerektiğini düşünüyorum. Yani kırsaldaki kadınlara yönelik rehberlik hizmetini sivil toplum kuruluşlarımız, kadın sivil toplum kuruluşlarımız rahatlıkla yapabilir. Kadınlarla gidebilir, kırsaldaki kadınlarla iletişime geçebilir. Onlara desteklerden haberdar edebilir. Adeta bir mentörlük hizmeti yapabilir. Ben bugün komisyonda da ifade ettim. Bu rapor hazırlandı, bitti, rafa kaldırıldı. Böyle bir şey yok. Zaten komisyonun başlı başına var olması bir farkındalık yaratma çalışmasıdır. Ve bizim de milletvekilleri olarak bulunduğumuz hepimiz farklı illerdeniz. Bulunduğumuz illerde de o destekleme ve rehberlik hizmetini bizim de öncülük yapmamız gerektiğini düşünüyorum.
Aslında bu konudaki çerçeveyi biraz daha genişletelim efendim. Yurt dışında da çok sayıda vatandaşımız var. Oralardaki güzel örnekleri de belki tabii, hatırlatma bağında iletebilirler meclise şüphesiz.
Kesinlikle evet. Yani bütün sınırlarımızı da aşarak inşallah birbirimize yol gösterici, destekleyici oluruz diye düşünüyorum.
Sayın Gözgeç, kadınlar kırsalda pek çok iş üstlenmelerine karşın adeta ücretsiz işçi konumundalar. Bu konudaki tespitleriniz nelerdir?
Evet, az önce de bahsettim aile işçisi gibi gözükmeleri sebebiyle kayıt dışılığı azaltmaya yönelik çalışmalar var. Bu konuda da önemli mesafeler kat edilmiş durumda. Tarım Bağkur sigortası getirildi biliyorsunuz. Ve daha önce kanunumuzda aile reisi kavramı vardı. Evet. O kaldırıldı. Yani kadınların da Tarım Bağkur sigortası olma kapsamı genişletilmiş oldu. Yine tarım sigortası TARSİM var. Herhangi bir sel, işte dolu felaketine uğradığı zaman kişilerin o sigortadan zararlarının tazmini için eğer TARSİM'de kadın çiftçi ziraat odasına, çiftçi kayıt sistemine kendi kaydını yaptırmışsa sigorta primlerine %5 indirim yapılıyor. Bizim önerilerimizden bir tanesi tabii bu konuda sigorta primlerini yatırmakta zorluk yaşıyorlar. Gerçi Tarım Bağkur sigorta primleri şu an mevcut sigorta primlerinin altında. Ve peyderpey her yıl bir artış oluyor. Onlar da belki bir destek getirilebilir. Tabii bu mali disiplini de bozmadan yapılabilecek bir konu. Bunlarla ilgili tekliflerimiz oldu. Yani tabii önemli olan burada kayıt dışılığın ortadan kalkması ve bu konuda desteklerin artarak devam etmesi. Kadınlarımız girişimci oldukça inşallah yanında da kişiler istihdam etmeye başlayacaklar diye düşünüyorum ve kendiliğinden kalkacak. Bir konuya daha değineyim burada. Kooperatif destek merkezlerinden bahsettim. Kooperatifçiliğin güçlenmesinden. Bizim daha komisyon çalışmaları devam ederken aslında biz bakanlıklarımızla da iletişim içerisinde olduk. Geçtiğimiz günlerde Tarım Bakanlığımız, Çalışma Bakanlığımız ve Ticaret Bakanlığımız bir protokol imzaladılar. Kadın kooperatifçiliğin desteklenmesi noktasında. Bu da çok güzel bir çalışma oldu. İnşallah bunun da geri dönüşlerini alacağız diye düşünüyorum.
Kırsaldaki kadınların sorunlarını konuşurken özel parantez açmamız gereken konulardan biri de kadına yönelik şiddet ve erken evlilikler. Evet. Hükümetin son dönemde iki konuyla ilgili de etkili tedbirleri devreye girdi. Önlemlerin etkisi kırsalda ne ölçüde hissediliyor? Komisyon olarak raporunuzda buna ilişkin ne tür tespitleriniz oldu?
Evet. Şimdi önümüzde de 25 Kasım var kadına yönelik şiddetle mücadele konusu. Tabii biz ülke olarak İstanbul Sözleşmesi'ni hiçbir çekince koymaksızın ilk imzalayan ülkelerden bir tanesiyiz. Ve bizim insan hakları bağlamında da anlayışımız şiddete sıfır tolerans. Yani dolayısıyla kadına karşı şiddetle mücadele konusunda gerçekten yasal mevzuata da yapmış durumdayız. Ama biliyorsunuz ki her şeyi yasalarla çözmek mümkün değil. Bu konuda hem zihniyet dönüşümünün olması gerekiyor, hem de insanların iletişim metotlarının artırılması, öfke kontrolü, sorunların şiddet olmadan çözülebilmesinin sağlanması. Bu noktada bakanlıklarımızın eğitim çalışmaları da var. Polislere yönelik eğitim çalışmaları, er ve erbaşlara yönelik, sağlık personeline yönelik, diyanet görevlilerine yönelik, biliyorsunuz şiddete uğrayan kadının başvurabileceği noktalar nedir, nereye gidebilir, şiddet önleme ve izleme merkezlerimiz var, şönimler var, bu konuda telefon hattımız var. Bunlarla ilgili kadınlarımıza, kırsaldaki kadınlarımıza bilinçlendirme yapılması çok önemli. Az önce bahsettiğim gibi kadın çiftçi eğitim programında haklar dersinde işte bu haklarını öğretiyoruz kadınlara. Tabii burada nereye nasıl başvuracağı da çok önemli. Ülke olarak da bu konuda ciddi bir mesafe kat etmiş durumdayız. Ben kendim de avukat olduğum için biliyorum. Geçmiş yıllarda bir kadın şiddete uğradığını iddia ettiğinde polis buna çok müdahale etmiyor, aile için mesele deyip karışmıyordu. Oysa ki şimdi verilen eğitimlerle de anında müdahale ediliyor, anında tedbir kararları veriliyor ve kadının da kendisini yalnız hissetmemesi için hem devletimizin kurumları var ki bu konuda gerçekten sivil toplum kuruluşlarımız da çok aktif çalışıyor. Kırsaldaki kadınlarımız da bu konuda bilinçlendiriyoruz. Ama burada önemli olan husus şu: eğer güçlü bir aile olursa, iletişimi güçlü, sağlıklı bir aile olursa orada konuda o ailede şiddet de yaşanmıyor. Sağlıklı bir ailede yetişen çocuk da şiddete başvurmuyor. O yüzden bizim aslında en önemli konumuz sağlıklı ailelerin oluşması için neler yapabiliriz? Aile içi iletişimi nasıl güçlendirebiliriz? Bunu çözebilmemiz. Yoksa kadın erkeği bir ayrı ayrı tarafmış gibi, birbirine hak yarışına giriyormuş gibi bir noktaya da sokmamamız gerekir.
Kadına şiddetten bahsederken aslında eğitimin bu konuda ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Evet. Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'un şöyle bir açıklaması olmuş. Benim de çok beğendiğim bir açıklama olmuş. Kız çocuklarımızın başarısı için pozitif ayrımcılık yapacağız demiş. Bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Evet. Biz biliyorsunuz anayasada kadınlarımıza, çocuklarımıza, yaşlılarımıza ve engellerimize, yani dezavantajlı gruplara pozitif ayrımcılık ilkesi getirdik. Ve bunu her yerde uyguluyoruz. Girişimcilik desteklerinde eğer bir kadın girişimciyse ona fazla puan veriyoruz. TKDK desteklerinde kadın varsa fazla puan. Eğer bir kooperatifin üyesi ve yöneticisi kadınsa yine ona önlerde yer veriyoruz. Dolayısıyla bakanlığımızın bu açıklaması çok önemli. Çünkü çocuklarımızı evet anne baba yetiştiriyor ama onların üzerinde kadınlar çok daha etkin. Özellikle kadınlarımızın yine sadece sosyal alanlara değil, mühendislik, teknoloji, fen alanlarına yönlendirilmesi için de pozitif ayrımcılık gerekiyor. Bu kadına yönelik her alandaki pozitif ayrımcılığın milli eğitime de yansımış şekli olacaktır.
Evet, tabii sadece kadınlardan, kadın haklarından değil, genel olarak insan haklarından da biraz bahsedelim isterseniz efendim. Çünkü siz aynı zamanda AK Parti'de Genel Merkez İnsan Hakları Başkan Yardımcılığı görevinde bulunuyorsunuz. Ve son günlerde yoğun bir toplantılar zinciri içerisindesiniz. Bu konuda neden böyle toplantılar yapıyorsunuz ve neyi hedefliyorsunuz onu soralım.
Şimdi bizler Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığı olarak 81 il 7 bölgede eğitimler planladık. Birincisini Konya'da yaptık. İkincisini de geçtiğimiz günlerde Bursa'da gerçekleştirdik. Eğitim programımız teşkilatlarımıza yönelik. Teşkilatlarımız İl İnsan Hakları Başkanlığı, Kadın ve Gençlik Kollarının İnsan Hakları Başkanları ve Yardımcıları. Ayrıca şöyle de yapıyoruz. O bölge toplantılarında o ildeki insan hakları alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarıyla da bir araya geliyoruz. Ve onlara diyoruz ki insan hakları alanında şu bugüne kadar yaptığımız çalışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bulunduğunuz ilde yaşadığınız sorunlar neler? Ve biz daha fazla ne yapabiliriz? Hangi noktalarda sizce sorunlar var? Çünkü her bölgenin yaşadığı sorunlar farklı, çözüm önerileri de farklı. Bunu niye yapıyoruz? Bunun birincisi farkındalık çalışması yapmak istiyoruz. Çünkü insan hakları çok önemli bir kavram ve aslında devletin temeli. Bizim anlayışımızda ne var? İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı var. Ve bu insan hakları kavramı her alanla ilintili. Şimdi biliyorsunuz üçüncü kuşak haklar da çıktı. Evet. Çevre hakkı, barış hakkı, sağlıklı ve dengeli bir ortamda yaşama hakkı artık temel hakları da aştı bu. Dolayısıyla öncelikle burada bir farkındalık yaratmak ve bu birimlerde görev alan arkadaşlarımızın nasıl bir insan hakları tanımı var? Zaten eğitim çalışmalarını böyle motomot biri anlatıyor, diğeri dinliyor şeklinde yapmıyoruz. Workshoplar şeklinde teşkilatlarımızı böyle masa masa bir araya geliyorlar. Bizim parti programını koyuyoruz. Bugüne kadar bu parti programındaki bu madde yapıldı mı? Sizce daha ne yapabilir? İnsan hakkı deyince aklınıza ne geliyor? Sizce temel haklar neler? Yani biz teşkilatımızı burada interaktif hale getiriyoruz.
Beyin fırtınası var.
Beyin fırtınası yapıyoruz. Diyoruz ki ilinizde bu konuda nasıl bir proje üretebilirsiniz? Ne yapabilirsiniz? Projenizin sunumunu yapın. Gerçekten çok eğlenceli ve keyifli geçiyor eğitim çalışmaları. Hatta katılımcılarımız diyor ki biz eğitim deyince biraz böyle istemeye istemeye geldik. İşte birileri anlatacak, biz dinleyeceğiz. Çok eğlenerek gidiyorlar ve gerçekten biz de onlardan çok şeyler öğreniyoruz. İnşallah bunu 7 bölgede yaptığımız zaman bir veri gelecek elimize, bir rapor gelecek ve bu raporlardan da ulusal politikamızın belirlenmesinde bize yol gösterici olacak. Amacımız bu yönde, bu sebeple yapıyoruz eğitim çalışmalarımızı.
Evet, son yıllarda insan hakları konusunda da çok yoğun çalışmalar yapıldı. Mevzuatta bazı değişiklikler gerçekleştirildi. Hatta AK Parti Sayın Cumhurbaşkanı bizzat bunları sessiz devrim olarak nitelendirmişti. Bu adımların sahaya yansımaları nasıl oldu efendim? Yaptırdığınız kamuoyu araştırmaları ve saha gözlemleri size neyi gösteriyor?
Evet. Gerçekten biz insan hakları alanında sizin de belirttiğiniz gibi sessiz devrim niteliğinde düzenlemeler yaptık. Eğitimden tutun, sağlık, yaşam hakkı ve diğer alanlara kadar. Öncelikle ne yaptık? Eğitim alanında mesela eşitlik, eğitimde eşitlik ilkesini getirdik ve herkesin eğitim haklarından yararlanabilmesinin önünü açtık. Çocuklarımızın önüne kitaplar geliyor okul açılınca ve herkes eğitim hakkından faydalanabiliyor. Yine kendi özelimizde belki girmiş olacağız ama başörtülü kızlarımızın eğitim olanaklarından faydalanamaması ve mesleklerini yapamaması, bununla ilgili gerçekten sessiz devrim niteliğinde bir özgürlük anlayışını getirdik. Yani bizim toplumumuzda zaten olmayan suni bir sorunu ama insanlar bu konuda travmalar yaşadılar. Eğitim hakları elinden alındı ve belki de bizim hayatımızda olmaz hayal bunlar dediğimiz, hayal de gerçek oldu ya tam somut olarak söyleyebileceğimiz bir gelişme yaşadık. Bu çok önemliydi. Yine farklı dil ve lehçelerde kendi dilinde kendisini ifade edebilme hakkını getirdik. Ceza kanununda nefret suçunu ayrıca düzenledik. Bu nefret suçu yani kişilerin birbirini ötelemesi, ayrımcılık yapabilmesinin önüne geçme yönünde çalışmalarımızdı. Yine az önce bahsettiğim gibi kadın, çocuk, engelli, yaşlı, pozitif ayrımcılık ilkelerini getirdik. Eleştiri hakkının kapsamını genişlettik basın açısından. Eleştiri hakları kapsamı genişledi. Bu noktada önemli çalışmalara imza attık. Tabii şunu da diyebiliriz. Batı'da baktığımız zaman belki sizin söyleyeceğiniz konular arasında da olabilir ama sanki
Tülin
insan... Tülin
Hanım sormaya hazırlanıyordu.
Siz sorun, ondan sonra söyleyelim o zaman.
İnsan hakları alanı Türkiye'nin sizin de söylediğiniz gibi Avrupa Birliği'nde de dünyada da çeşitli uluslararası çevrelerce en çok eleştirildiği konulardan birisi. Bir yanda sizin işaret ettiğiniz reformlar olmasına karşın diğer yandan da bu eleştiriler gelmekte. Avrupa'daki vatandaşlarımız da sık sık bunlara dikkati çekiyor. Sıkıntı nerede sizce? Niçin Türkiye bu konularda hedef olarak görülüyor?
Evet. Şimdi tabii şunu da ifade etmek istiyorum. Biz hak arama yollarını da genişlettik. Mesela Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı getirdik. Yine kamu denetçiliği kurumu, yani kamuyla vatandaşın sorun yaşaması halinde meclise bağlı özel bir kuruluş kamu denetçiliği kurumuna başvurabiliyor ve işlemini yargı yoluna gitmeden çözebilme alternatif bir yol. Yine Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nu kurduk. Resen araştırma yapabilme yetkisi var, yaptırım yetkisi var. Bütün bu kurumlarımız oluşturduk. Şimdi Batı'nın bu konudaki raporlarında çok haklı olmadığını düşünüyorum. Neden? Şimdi genel manada baktığımız zaman, yani genel insan haklarının tarihsel gelişimine baktığımız zaman Batı insan kavramı, insan derken tüm insanları kastetmiyor belgelerinde. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne kadar. Yani 1945'lere kadar insan dediğinde beyazları, asilleri, Hür köylüleri, işte baronları, belirli kesimi kastediyor. Ama bizim kendi medeniyetimize baktığımız zaman Magna Carta'dan 583 yıl evvel, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Beyannamesi'nden 1400 yıl evvel önce, yani veda hutbesinde biz eyyühen nas demişiz. Yani ey insanlar diyerek cinsiyet, ırk gözetmeksizin tüm insanlara hitap ediyoruz. Oysa ki Batı hukukunda tüm insanlara ilişkin insan kavramı ancak 1945'lerde yer alabiliyor. Ve bizim ey yuhennas, ey insanlar, hiçbir ayrım yapılmaksızın ey insanlar kavramının veda hutbesinde olması bizim kendi medeniyetimizde Batı'dan aldığımız bir kavram değil. Var olan bir kavram olduğunu gösteriyor insan hakları. Az önce eğitim çalışmalarımızdan amacından bir tanesi de bu. Yani bizim medeniyetimizde insan haklarının kavramının olduğunu söylemek. Burada şuna da hemen geçeceğim. Senegal'e gitmiştik. Senegal'de Gore Adası'nı ziyaret ettik ki Cumhurbaşkanımız gençlerimizin gidip ziyaret etmesini önerdiği ada. Köle pazarı. Yani sömürgecilerin, Batı'nın sömürgecilik yaptığı ve orada gençleri, kadınları, çocukları alıp o köle pazarına götürüyor. Üste o köleleri almak isteyen tüccarlar, altta köleler istif halinde zincirlerle bağlanmış ve bu insanlar köle olarak satılıyor. Hastalananları, isyan edenleri hemen oradan denize atılıyor. Böyle bir geçmişi var Batı'nın. Yani onların bize bir insan hakları dersi verme durumları yok. Ayrıca dünyada biliyorsunuz Orta Doğu'da bir Suriye konusu var, mülteciler konusu var. Ve bunlar insan. Az önce dediğim gibi ırk, cinsiyet ayrımı yapılmaksızın insan. Bunlara kapısını dahi açmayan, çelme takmaya çalışan, bizim 3 milyona yakın insana kapıyı açmış olmamız başlı başına insan hakları alanında yaptığımız en önemli çalışma. Ve bunları göz ardı edip farklı alanlar üzerinden eleştiri konuları yapılıyor. Ki daha önceki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına baktığımız zaman da çok hukuki olmadıklarını, yani siyasi kararlar olduğunu görüyoruz. Yani ben bu noktada Batı'nın eleştirilerinin hukuki olmaktan çok siyasi olduğunu düşünüyorum. Yine mesela başörtüsü konusuna dönersek, İnsan Hakları Mahkemesi kararında diyordu ki eski yıllarda, diyor ki başörtülü okumak isteyen ya da başörtüsünü takan biri, inancını aktif olarak yaşamak isteyen biri, inancını yaşamak istemeyen biri üzerinde manevi baskı oluşturur. Bu nedenle yaşamaması gerekir gibi böyle bir gerekçe yazabiliyor. Dolayısıyla bu hukuki bir şey değil. Bu siyasi bir karar. Yani insanların beyinlerin içinden yola çıkarak senin böyle yapma ihtimalin var deyip karar oluşturmak. Dolayısıyla Batı'nın insan hakları yönünde bizi eleştirecek bir noktası olduğunu düşünmüyorum. Eleştirilerinin hukuki olmaktan çok siyasi olduğu kanaatindeyim. Dolayısıyla bizim de yapmamız gereken şu, evet bizim medeniyetimizde böyle bir insan hakları medeniyeti var. O zaman bizim medeniyetimizle bağlarımızı kuvvetlendirmemiz lazım. Varsa eksikliklerimiz, kendi medeniyetimizden aldığımız bilinçle ve güçle o eksiklikleri biz giderebiliriz. Bu anlayışla hareket etmemiz lazım.
Evet, o zaman burada üzerinde durmamız konulardan bir defa 15 Temmuz'daki FETÖ'nün hain darbe girişimi ve ondan sonra yaşanan tartışmalar olağanüstü hal ilan etti Türkiye ve o süreç içerisinde bu yapının olumsuz etkilerini bertaraf etmeye çalıştı ama Avrupa'dan özellikle yoğun eleştirilerin geldiği bir dönemi de geride bıraktık. Siz bu Türkiye yönelik o konudaki söylemlere baktığınızda nasıl bir tablo görüyorsunuz? Zannediyorum aynı çifte standart ve ikiyüzlülük burada da sergileniyor ve hala o süreç devam ediyor gibi görünüyor. Sizin tespitleriniz ve gözlemleriniz neler?
Şimdi 15 Temmuz gibi çok ciddi bir hain darbe teşebbüsünü yaşadık. Eğer bu başka bir ülkede yaşansaydı bilemiyorum ama ertesi gün insanlar böyle işine gidiyor olamazdı. Yani Fransa'da bir terör olayı, sadece bir tek şiddet olayı yaşanıp olağanüstü hal ilan edilebiliyor. Bizim tüm ülkeye karşı, tüm millete karşı yapılmış, sadece AK Parti iktidarına, AK Parti hükümetine karşı değil, sivil insanlara, bütün partilere karşı, bütün milli iradeye karşı yapılmış bir hareket. Ve çok şükür ki milletimizin hem milli iradesine sahip çıkması, hem Sayın Cumhurbaşkanımızın bu yönde halkımıza liderlik yapıyor olmasıyla güçlü bir duruşla bunu atlattık. Tabii bu güçlü duruşa ancak o güne kadar vesayet odaklarıyla mücadele ede ede geldik. Ve bu noktada da önemli bir milletimizin desteğiyle önemli bir aşama kat ettik. Tabii burada ne yapılması lazım? Hukuk çerçevesinde bunu yapanların yargılanması lazım. Bu çok doğal bir şey ve bu aşamada böylesine önemli bir olayda olağanüstü hal ilan edilmesi de çok olağan bir durum. Ve biz yine de ne yaptık? Hem davaların hukuki adil yargılanma hakkına halel gelmeksizin bir yandan devam ederken bir yandan da OHAL komisyonunu kurduk. OHAL komisyonunun fonksiyonu nedir? Bu konuda yargı yolunu açabilmek. Çünkü olağanüstü hal ilan edildiği zaman kanun hükmündeki kararnamelerle verilen kararlara karşı kesindir ve yargı yoluna gidilemez. Evet. Ama biz buna rağmen bu konuda da olabilecek hukuka aykırılıkları giderebilmek amacıyla olağanüstü hal komisyonunu kurduk ve olağanüstü hal komisyonu çok ciddi çalışmalar da yaparak eğer burada bir kararın iadesi gerekiyorsa bununla ilgili karar verdi ve şimdi hala da çalışmalarına devam ediyor. Dolayısıyla biz her şeyi, mücadeleyi de hukuki çerçeve içinde yapıyoruz. Bunu sadece FETÖ ile değil, tüm terör örgütleriyle mücadelemizi de hukuki çerçeve içerisinde yaptığımız için belki yavaş mesafe kat ediyoruz ama önemli olan bir kişinin hakkı bile olsa çiğnenmemesi ve bu konuda azami gayret gösterilmesi ve bütün çalışmaların da hukuk çerçevesi içerisinde yapılması. Bu konuda mahkemelerimizin de komisyonlarımızın da dikkatli ve hukuk çerçevesi içerisinde çalıştığına inanıyorum. Dediğiniz gibi bu konudaki eleştirileri de haklı bulmuyorum. Çünkü kendi ülkelerinde ufacık bir şiddet olayında hiçbir hak gözetmeyenler bizim olağanüstü böyle bir durumda yaptığımız çalışmaları takdir etmeleri gerekirken ki düşünün meclis yani milletin meclisi bombalanıyor. O gün milletvekillerimiz onun içerisinde yani düşünün Amerika'da Beyaz Saray bombalanıyor neler olabilir. Yani bu mantıkla.
11 Eylül'ü yaşadılar Afganistan'a kadar müdahale ettiler.
Evet, o örneği yani hatırlıyoruz. Kendi yaşadıklarına bakmayıp bizim yaşadıklarımızı anlamadıklarını düşünmüyorum. Anlamak istemediklerini düşünüyorum. Dolayısıyla biz bu konuda da inşallah hakkıyla bu çalışmaları da yapacağız. Tüm terör örgütleriyle de mücadelemizi sürdüreceğiz.
Evet, Tülin Hanım sorusuna geçmeden aslında iki tabloyu da sanıyorum koymamız gerekiyor Emine Hanım. Çünkü baktığımızda işte Türkiye 3,5 milyon Suriyeli sığınmacıyı ağırlarken Macaristan duvar örmekten ve sığınmacılar almamaktan bahsetti. Almanya seçerek almayı konuştu. Danimarka değerli ziynet eşyalarını alma konusunda düzenleme çıkarttı. Amerika'da yakın zamanda Başkan Trump'ın gelenleri gerekirse kurşunlama konusunda açıklamalarına şahit olduk. Böyle iki tablo var. Aynı şekilde o iki yüzlü biz Filistin konusundaki gelişmelerde görüyoruz. Yemen'de insanlar açlıkla mücadele ederken bu konuya duyarsız kalmalarıyla görüyoruz ama bir taraftan da iş söyleme geldiğinde ne yazık ki Türkiye'ye de falan veya insan haklarını dillerine pelesenk eden ülkeler ve liderler görüyoruz. Hakikaten bir çifte standardı net olarak gözlemek mümkün bu konuda.
Evet, bu konuyla ilgili olarak son olarak AK Parti olarak insan hakları konusunda gelecek dönemde ne tür adımlar atmayı planlıyorsunuz?
Evet. Az önce de belirttiğim gibi ciddi mesafeler kat ettik. Adeta bu konuda sessiz devrim gerçekleştirdik. Hı hı. İnşallah bundan sonra da ulusal politikalarımızın oluşturulmasında tabii eğitim çalışmalarımızın bir faydası da bu olacaktır. Sahada vatandaşlarımızın yaşadığı sorunlar neler? Biliyorsunuz her ilde il insan hakları kurullarımız var. Bu kurulları da aktif hale getirmek istiyoruz. Bazı illerimizde aktif çalışıyor, bazı illerimizde çalışamamış olabilir. Oradan gelen şikayetler neler? Çünkü bu dinamik bir kavram, değişen bir kavram. Dediğim gibi insan hakları dediğimiz zaman sadece temel haklar değil, artık genç kuşağın farklı farklı hak talepleri var. Bu hak taleplerini de karşılamak lazım ki yine hanımefendinin sıfır atık projesi de aslında bir çevre hakkı projesi. Bunun yaygınlaştırılması yani daha hak temelde çalışmalar neler yapabiliriz? Gençlerimizle beraber bu politikaları oluşturmak aktif bir başkanlığı hayata geçirmek istiyoruz.
Evet 2023'e 5 kal efendim pek çok proje var bu konuda. İnsan hakları konusunda AK Parti'nin özellikle üzerine eğildiği konulardan biri. Tabii yakın döneme bakacak olursak bir de yerel seçimler var. 5 ay kaldı.
Yerel seçimlere girmeden tabii önce buyurun. Ben mültecilerle ilgili insan hakları konusu olması dolayısıyla bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Az önce medeniyetimizden bahsettik. Biz İspanya Yahudileri kovduğunda kapılarını açmış evet. bir milletiz. Siz az önce onlara mültecilere davranan Batı'nın davranışını söylediniz. Bir de bizim davranışımızı söylediniz. Ben buradan vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Suriyeliler üzerinden böyle bir nefret duygusu oluşturma kampanyaları var. Şunu özellikle hatırlatmak istiyorum. Bizim medeniyetimiz hoşgörü medeniyeti ve biz ensar ve muhacir kavramlarını bilen bir milletiz. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi Rabbim bize muhacir olmayı da nasip edebilir, ensar olmayı da nasip edebilir. Burada muhacir olmak yerine ensar olmak da bir nasiptir. Bu insan olma temelli bakarsak olaya bu kendi bereketini kendisi getirecektir. Ve özellikle Suriyeliler üzerinden çok yanlış bilgiler, çok yanlış algı operasyonları da yapılıyor. Biz bununla ilgili bir broşür de hazırladık. Doğru bilinen yanlışlar şeklinde. Bunu da inşallah teşkilatlarımıza ileteceğiz. Yani burada işte üniversitelere sınavsız giriyorlar söyleniyor. Halbuki yabancı öğrenci sınavına tabi olarak giriliyor. İşte hepsi vatandaş oluyor ki böyle değil. Herhangi bir yabancının vatandaş olma şartları neyse onlar da aynı konuya tabi. İşte TOKİ'den onlara ev veriliyor. Hayır yok. Yani maalesef muhalefet yalan söyleme üzerinden bir siyaset üretip bir de herhangi bir konu hiç bağlamından koparıp Suriyelilere şunu veriyorsunuz buna vermiyorsunuz gibi kamplaştırmaya yönelik bir siyaset gidiyor. Ben vatandaşlarımızdan şunu rica ediyorum. Yanlış algıları lütfen doğrusunu araştırsınlar. Bizim kendi insan hakları sitemizde de bunu vereceğiz. Teşkilatlarımıza da vereceğiz. Ve burada insan temelli bakmamız gerektiğini, Suriyeli, Afganlı, başka biri olabilir ki bizim ülkemizde muhacirlik kavramını da iyi biliriz. Biz her yerden gelen insanlarımız vardır. Biz kapıları açmışızdır. Ve bizim inancımızda da rızkı veren Allah'tır. Birine bir verirsen o sana 10 verir. Bu anlayışla yaklaştığımız zaman inşallah ülke olarak da onun bereketini göreceğimize
inanıyorum. Evet, bu konuda hakikaten önemli bir bilgilendirmeye ihtiyaç var özellikle çeşitli kesimlerde. Tabii efendim biraz önce yerel seçimlerden söz açmıştık. 31 Mart'ta yerel seçimler yapılacak ve siyasi partilerde adayları belirleme süreci başladı. AK Parti'de de bu süreç devam ediyor. Yurt dışındaki vatandaşlarımız da şüphesiz çok yakından takip ediyorlar bu seçimleri. Hangi gözle bakmalılar bu seçimlere? Bu seçimlerin Türkiye açısından önemi nedir?
Evet. Şimdi tabii geçtiğimiz günlerde bir genel seçimler yaşadık ve yeni bir sisteme de geçtik. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Bu sistemle hem işlemlerin daha hızlı yürümesi hem de bürokratik sınırlamaların kalkması, daha hızlı işlemlerin yürümesini hedefliyoruz. Dolayısıyla yerel yönetimlerimizin de yürütmeyle, hükümetle iyi iletişim içerisinde olması yereldeki kazanımları daha da artıracaktık. AK Parti olarak biz zaten belediyecilik, sosyal belediyecilik anlayışıyla AK Parti olarak yolumuza devam etmiş ve güçlenmiş bir partiyiz. Yani İstanbul Cumhurbaşkanımızın İstanbul Belediyeciliği örnek olmuştuk. AK Parti belediyeciliğiyle vatandaşımız tanışmıştır. Dolayısıyla biz tabii ki yol, altyapı bunlar belediyelerin görevleridir. Ama bunun ötesinde gönülleri fethetmeyi hedefliyoruz. Gönüllere dokunmayı hedefliyoruz. Ve sosyal belediyecilik anlayışını, insan odaklı belediyecilik anlayışını hayata geçirmeye çalışıyoruz. Az önce üçüncü kuşak haklardan bahsettim. Çevre hakkı, şehircilik evet. gibi insanın sağlıklı ve dengeli yaşayabileceği şehirlerin oluşumu yönünde de hem Cumhurbaşkanımızın bir iradesi var hem de yerel yönetimlerimizin bu konuda çalışmaları var. Ben vatandaşlarımızın bu konuda doğru kararları vereceğine inanıyorum. AK Parti'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla bugüne kadar yaptığı önemli çalışmalar var, önemli projeler var. Bundan sonra da bunları geliştirerek devam edecektir inşallah. İnşallah önümüze de iyi adaylarla, vatandaşımızın gönlüne giren, onların kabul edeceği adaylarla yola çıkmayı hedefliyoruz.
Adaylardan bahsederken AK Parti'de 3 dönem kuralının belediye başkan adayları için işletileceğini biliyoruz. Aday belirleme sürecinde etkili olacak kriterler neler? Başvurular neye göre değerlendirilecek?
Evet. Şu an aday adaylık başvurularını alıyoruz. Tabii bizim partimizin belirli bir çalışması var. Bu konuda anket çalışmaları yapılıyor biliyorsunuz. Aynı zamanda temayül yapıyoruz. Teşkilatlarımızın görüşlerini alıyoruz. farklı farklı kriterleri de geçiriyoruz. Çünkü o yörenin demografik yapısı, oradaki yaşayan insanlar, o yörenin sorunları, getirilebilecek çözüm önerileri. Yani birçok kriteri bir arada değerlendirerek şunu talebimiz şu: o bulunan yöreye, o ilçeye, o ile en iyi hizmeti yapabilecek, en iyi vizyonu getirebilecek, oradaki vatandaşımızı mutluluğuna katkı koyabilecek en iyi neyse onu inşallah. Tabii ki insanız, hatalı tespitler de yapılabilir ama biz inşallah doğru adaylarla yolumuza devam edeceğimize inanıyoruz. Tabii bizim teşkilat anlayışımız gereği şudur: farklı farklı adaylıklar olur, gönlümüzden bir aday geçer, başka birisi olur ama karar verildikten sonra onun arkasında durur ve onun arkasında çalışırız. Çünkü bu bir kişiyle olacak bir iş değildir. Tüm teşkilatlarımızla, tüm hükümetimizle, tüm dinamiklerimizle beraber başarıyı birlikte yakalayacağımıza inanıyoruz.
Evet, siz Bursa milletvekilisiniz. Bir ayağınız sürekli Bursa'da, toplantılara katılıyorsunuz. Toplumun farklı kesimleriyle bir araya geliyorsunuz. Bursa yerel seçim havasını nasıl yaşıyor efendim? Evet. Hangi projelere odaklı vatandaşlar ve neler bekliyor yerel seçimde?
Bursa heyecanlı. Bursa tabii dinamik bir şehir aynı zamanda. Tabii şu an 15 ilçemiz AK Parti'de. İnşallah 17 ilçenin 17'sini de alırız diye umuyoruz. Tabii ben kadın milletvekili olarak kadın meclis üyelerimizin sayısının da artması taraftarıyım. Kadın belediye başkanlarımızın olması, kadın belediye başkan yardımcılarımızın olması. Çünkü kadın gözüyle kente bakılması, kent bilincinin oluşturulması çok önemli. Kadın dostu kentlerin, aile dostu kentlerin oluşturulması, evet, kadının o ayrıntıcı bakış açısıyla olacaktır. Yani en basitinden bir otobüs durağının olduğu yer, o cadde, o sokak, kadının birebir çocuğuyla, kendisiyle yaşadığı alanlar. Aslında imar planları en çok da kadını ilgilendiren planlar. Dolayısıyla kadınların bakış açısının da belediyelerimize kazandırılacağına inanıyorum ki Cumhurbaşkanımız bu konuda çok önemli bir iradeyi de ortaya koyuyor ki çok şükür ki gerçekten Cumhurbaşkanımız kadınların siyasette var olmasında, önünü açmada en büyük destek. Bu noktada kadın kollarımız da 4 milyonu aşan üyesiyle dünyanın neredeyse en büyük sivil toplum örgütlerinden gerçekten çok önemli çalışmalara da imza atıyorlar. Çok önemli bir kurumsal yapı var. Bu yapının da seçimlerde karşılığının görüleceği düşüncesindeyim.
Sayın Gözgeç, programımızın sonuna geliyoruz. Şu an dünyanın dört bir yanındaki vatandaşlarımız bizleri dinliyorlar. Onlara son olarak neler söylemek istersiniz?
Evet. Bizim İnsan Hakları Başkanlığı'nın bir şeyi var, sloganı mı diyeyim? İşimiz insana hizmet. Bununla yola çıktık. Dualarını ve desteklerini bekliyoruz tüm vatandaşlarımızın. İnşallah üzerimizdeki görevin hakkını yerine getirebiliriz. Güzel çalışmalara imza atabiliriz. Çünkü biliyoruz ki bu dünyadan ibaret değil hayat. Güzel çalışmalara imza atmak ve çocuklarımıza iyi bir gelecek, iyi bir dünya bırakmak hepimizin temennisi.
Çok teşekkür ediyoruz.
Çok teşekkür
efendim.
Ediyoruz. Çok sağ olun.
Sağ
olun. Sevgili dinleyenler, program konuğumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu üyesi, AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç'ti. Haftaya tekrar görüşmek umuduyla, hoşça kalın.
Meclis gündemi.